SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Otizm hakkında bilgi almak için konunun uzmanı ve 2016 yılında Avustralya Otizm Dernekleri Federasyonu tarafından yılın otizmli babası seçilen Melbourne'dan Selim Pullu'yu aradık. Selim Bey yıllardır otizm konusunda toplumda farkındalık yaratmak için çalışıyor ve bizim söyleşi isteğimizi de nazik bir şekilde kabul etti. Selim Bey, programa hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
Selim Bey, her şeyden önce biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Elbette. Öncelikle SBS Türkçe ailesine bu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum bir otizmli babası olarak. Kısaca şöyle tanıtabilirim kendimi. Ben aslında akademisyenim. Branşım tarih, eski çağ tarihçisiyim. Ancak en küçük oğluma otizm teşhisi konduktan sonra otizmin ne olduğunu herkes gibi ben de internetten araştırıp bulup bir şeyler öğrenmeye ve kendimi bu konuda geliştirmeye gayret ettim. O süreçte de otizmle mücadele için ne yapılabilir yöntemleri araştırırken hem kendi çocuğumu tanıyıp hem de ona nasıl ulaşabilirim diye uğraşırken bir takım toplumsal faaliyetler, kar amacı gütmeyen kurumlarla ortak işler yapma fırsatı elde etsin. Avustralya toplumunda Melbourne'de otizmli çocuğu olan Türk ailelerle tanışma, onlara yardımcı olma şansını yakaladım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Ve bunların sonucunda da dediğiniz gibi 2016 senesinde Avustralya Otizm Dernekleri Federasyonu'nun yılın otizmli babası ödülüne layık görüldüm. Bu çok mutluluk verici bir olaydı benim için. Bu ödülü ben şahsen alsam da aslında tüm aile fertlerimin bu ödülle payı çok çok büyük. Bu sadece benim sahip olduğum bir şey değildi. Daha sonra Türkiye'de çalışmalarıma devam etti üniversitede. Fakat 2019 yılı sonu itibariyle istifa edip, emeklilik dilekçemi verip Avustralya'ya döndüm. Ve burada engellilikle ilgili kursları bitirip, özellikle NDIS alanındaki modülleri, kursları tamamlayıp şu anda profesyonel anlamda engellilerle çalışıyorum.
Selim Bey, otizm nedir? Hastalık değil, genetik mi, çevresel mi? Bize bunu anlatabilir misiniz biraz?
Tabii, hay hay. Benim bilgim dahilinde otizm bir hastalık olarak görülmüyor dünyada. Maalesef bazen bunu açıklamak için hastalık kelimesi kullanılmak zorunda kalınıyor. Ancak bir hastalık değil. Otizm bir nörolojik, yani sinirsel gelişim bozukluğu olarak biliniyor tüm dünyada. Ve ömür boyu süren bir durum bu. Fakat çeşitleri ve dereceleri birbirinden o kadar farklı ki o yüzden uluslararası literatürde spektrum olarak geçmekte. Yani birbirinden farklı iki otizmli aynı yaştaki, aynı cinsiyetteki iki tane insanı yan yana koyduğunuzda otizm dereceleri ve otizm spektrumdaki yerleri farklı olduğundan davranışları, hayat biçimleri tamamen farklı olabilir. Bu bakımdan da bizim kendimizi ifade ederken gerek yetkililere, gerek imtiyaz sahiplerine, gerek devlet kurumlarına, gerekse toplumdaki yan komşumuza çok zorlandığımız anlar oluyor. Çünkü dışarıdan göründüğü kadarıyla çocuklarımızda bir problem yok fiziki olarak. Yani Down sendromlu evlatlarımızdaki gibi karşıdan gördüğünüzde anlayıp ona göre ne olduğunu bilip ona göre yaklaşım geliştireceğiniz bir durumda değiliz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde göreceksiniz sosyal medyada Down sendromlu evlatlarımızın fotoğrafları paylaşılıyor otizmle diye. Yani bu kadar da toplumda tam anlaşılmayan, bilinmeyen, birbirine karıştırılan kavramlar bütünü. Ancak nörolojik gelişim bozukluğunun şöyle bir avantajı olabilir. Eğitim ve terapiyle, ailenin de çabasıyla ileride bunun derecesi çok çok azaltılarak otizmli bireyin sosyal yaşama uyum sağlama şansı arttırılabilir. Ben bunu kendi evladımda yaşadım, yaşıyorum. Sebebi ne olabilir? Bilinen sebebi genetik %15. Yani çok büyük bir faktör yok genetik olarak. Bilindiği kadarıyla otizmi genetik olarak nesilden nesile aktaran faktör %15 civarında son araştırmalara göre. Ancak çevresel faktörler bunda daha büyük etkin. Yani gıda, tarım ilaçları, GDO'lu ürünler, metal zehirlenmeleri, metal yediğimiz yiyeceklerdeki metal oranı, sezaryanla doğum bile bu konuda otizme etki eden faktörler arasında sayılıyor.
Selim Bey, her otizmli çocuk aynı değil dediniz. Otizm spektrumundan evet. bahsettiniz. Her otizmli çocuğun ihtiyacı olan eğitim ve destek farklı. Bu anlama geliyor değil mi?
Doğru söylüyorsunuz. Her otizmli çocuğun ihtiyacı olan şey eğitim ve terapi. Ancak buradaki miktar ve uygulanacak yöntemler çocuktan çocuğa değişiklik gösterebiliyor. Yani tamamen ağır düzeyli otizmli bir evladımızın alacağı terapinin yoğunluğu ve saati ile daha mild ya orta düzeyli bir otizmli evladımızın alacağı terapi ve eğitim birbirinden farklı olabiliyor. Burada mühim olan ailelerin sabırlı olması. Beni arayan bazı dostlarım, otizmli evladı olan aileler bana şu soruyu soruyorlar. Hocam bizim çocuk 4 aydır özel eğitim alıyor, terapi alıyor. Hala bir şey yok. 4 ay gibi bir süre otizmli bir evladımızın öğrenmesi için çok yeterli değil. Yani tuvalet alışkanlığını bu çocuklar genelde 4,5-5 yaşında kazanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve 4,5-5 yaşına kadar tuvalet alışkanlığını kazanması için her gün uğraşmak lazım. Her gün. Her gün aynı saatte tuvalete oturtup yapsa da yapmasa da bekletmek lazım ki o çocuk onu öğrensin, rutinine girsin ve o saatte oturduğu vakit bir gün yapmaya başlasın. Çünkü otizmliler için rutin her şey.
Selim Bey, evet. bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dedik. Televizyonlarda evet. da görüyoruz bazı otizmli karakterleri. Evet. Benim gençliğimde, sizin gençliğinizde büyük bir ihtimalle Yağmur Adam vardı. Şimdi de Türkiye'de Doğru. popüler bir dizi var, Mucize Doktor diye. Bunlar Doğru. farkındalık için iyi mi?
Evet, Mucize Doktor farkındalık için çok iyi. Türk toplumu için çok uygun. Kim yaptıysa ben tebrik ediyorum. Oynayan arkadaşlara da, senaristi de tebrik ediyorum Can Yürek'ten. Yalnız şöyle bir ihtimali de ortaya çıkarıyor. Otizmlerin çok az bir yüzdesi, yani SAVANT adını verdiğimiz bir teşhisle olan otizmli arkadaşlar yüksek zeka veya problem çözme kabiliyetine sahip arkadaşlar olabiliyorlar. Otizmli her çocuğun böyle bir doktor olma veya buna benzer bir yapıda olma ihtimali her zaman olamıyor. Toplum bunu gördüğü vakit otizmler için yanlış bir intibaya kapılması da mümkün. Yani otizmli evladı olan bir anneyi teselli etmek için "Aa merak etme bunlar çok zekiymiş bak ileride doktorumuz var hiç problemleri artık beni de tedavi eder" gibi bir yaklaşım. Daha çocuğu onun gözüne bakmadan iki kelime edemeden ailenin elinde olan bir yavrusu için tabii bilmiyorum ne derece teselli olur veya ne derece gerçekçi olur. Bizim toplumumuz, bizim güzel özelliklerimizden bir tanesi de çok heyecanlı ve duygusal olmamız. Ve duyduğumuz, gördüğümüz bir şeyi anında benimseyip ona inanmamız. Yani otizmlerin çok zeki olabileceği ve doktor olacak kadar da akıllı oldukları toplumdaki engelli statüsüne zarar verebilir. Ve pozitif ayrımcılığını etkileyebilir.
Otizmli çocuğu olan ailelerin tepkilerinden bahsettiniz. Sizi arıyorlar. Evet. Otizm teşhisi konmuş bir aileye ne önerirsiniz ilk başta?
Evet Necati. Ben aynı durumdan geçen bir baba olarak öncelikle en önemlisi bunu kabul. Kabul çok önemli. Eğer çocuğunuzun otizmli veya diğerlerinden farklı bir evlat olduğunu kabul edemiyorsanız, bunu çocuğunuza yakıştıramıyorsanız ki her anne baba yakıştırmakta zorluk çeker. Çocuğunuz için en kötü şeyi yapıyorsunuz. Zaman kaybediyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Oralı olmuyorsunuz. Yok yok bunda bir şey yok. Erkek çocuk geç konuşur. Bu bana da söylendi. Ya işte bunun babası da böyleydi. Amcası da böyleydi. Sonradan böyle oldu falan filan dediğiniz zaman zaman kaybediyorsunuz ve zaman bu işte çok önemli. Early intervention çok önemli. En başta acceptance, kabul. Evet benim çocuğum biraz farklı ama bunun için ne yapabilir? İkincisi, karı koca arasında birbirinizi suçlamak yapılacak en tehlikeli şey. Otizm iki şey yapabilir bir aileye. Bir, bir tutkal gibi yapıştırabilir aileyi. İki, bir bomba gibi parçalayabilir. Bu tamamen ailenin tutumuna bağlı olan bir şey. Çocuğu, evladı, anne baba çok iyi tanır. Ancak öğretmenler yöntem geliştirmede veya yol göstermede yardımcı olabilirler anne baba. Onun dışında çocuk evde zaten. Ve çocuğun size cevap vermemesi, size bakmaması, sizin konuştuklarınızı duyup anlamadığı anlamına gelmez. Çocuğun yanında eğer çocuktan şikayet ederseniz, işte bu da böyle oldu, ne yapacağız, bu da başımıza böyle geldi diye konu komşuya, eşinize, dostunuza. Bu çocuk bunları anlar, cevap veremez ama genç olduğunda, yaşı 16-17 olduğunda kendisinin hiç sevinmediğini, ailesinin başına dert açtığını bilerek bu psikolojiyle büyümek zorunda kalır. Bunu yapmaya hakkımız yok. Bizim amacımız çocuğumuzu toplumda olması gereken yere oturtabilmek, insanca saygı duyulan, güvenli bir şekilde yaşamasını temin edebilmek. Eğer bize bir şey olursa.
Selim Bey, eğitimden bahsettiniz. Bu çocukların güvende olabilmesi için toplumun da eğitilmesi gerekiyor, değil mi?
%100. %100 çok haklısınız. Toplum bence aile kadar önemli. Çünkü toplum eğer bu işin farkındalığına varırsa ve nasıl davranacağını bilirse, o zaman hem aile hem otizmli çocuk için daha güvenli bir ortam yaratılmış olur diye düşünüyorum. Yani otizmli aileyi eğitmek çok önemli. Otizmli çocuğa eğitim vermek çok önemli, ama otizmli çocuğun yaşadığı yan komşunun da eğitilmesi çok önemli. Yani yaptığı gürültüyü biraz esnek olarak karşılaması ya da biraz anlayışlı davranması daha önemli. Sadece şımarık ve yaramaz olarak yaftalamaması lazım bu çocukları. Toplumda genelde böyle bir ön yargı var. Hele özellikle dünyanın şu önemli günlerinde hepimizin eve kapandığı, otizmli çocuklarımızla evde yaşamak zorunda olduğumuz günlerde yan komşumuzun, üst komşumuzun, alt komşumuzun daha farkındalıklı, daha anlayışlı olması bizim için paha biçilmez. O yüzden toplumun eğitilmesi çok önemli. Bu konuda da size bir kere daha teşekkür ediyorum. Yayın organlarına, basın organlarındaki çalışan arkadaşlarımıza çok ihtiyacımız var.
Selim Bey, otizmli çocukların genel çocuk nüfusu içindeki oranı nedir acaba?
Otizm eskiden bilinmiyordu. Yani otizmin ne olduğu dahi toplumda bilinmiyordu. Ancak bu konudaki uzmanlar, psikiyatrlar bunun farkındaydı. 1930'lu yıllardan beri özellikle. 1970 yılına baktığımızda her 10 bin çocuktan biri otizmli olarak doğduğunu görüyoruz. Fakat günümüzde son araştırmalara göre her 54 çocuktan biri otizmli doğuyor maalesef. Şunu da ifade edeyim, bazen otizmle duyu bütünleme konusunda olan, duyu eksikleri olan çocuklar karıştırılıyor. Yani sensory issue diyorlar İngilizce, Türkçesi duyu. Duyuda problem olan çocuklar otizmle sık sık karıştırılabiliyor. Ama otizmli oranı buna rağmen gittikçe artan bir eğilimde maalesef. Yani 54 çocuktan biri dünyada otizmli olarak doğuyor. Az önce saydığımız genel sebepler itibariyle diye düşünebiliriz.
Selim Bey, koronavirüs dönemindeyiz. Birçoğumuz evde, siz de öylesiniz. Herkes gibi siz de meşgale bulmak zorundasınız. Günleriniz nasıl geçiyor?
Günlerimiz gerçekten kolay geçmiyor. Ama tabii koronavirüs süresince hepimiz yapmak zorunda olduğumuz toplumsal görevimizi yapmak zorundayız. Bu süreç içerisinde ben ne yapıyorum onu söyleyeyim biraz. Açıkçası kafamdan oyun uyduruyorum. Yani biraz hayal gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Çünkü normalde can sıkıntısı için hazırlanmış olan oyunlar, bu board game dediğimiz ya da işte masa üzerinde oynanan oyunlara çocuklarımız tepki vermiyorlar, otizmli çocuklar. Onlar ilgilenmiyorlar. O yüzden onların ilgisini çekecek, ne bileyim, boş tuvalet kağıdı rulolarından, eğer eve yeteri kadar tuvalet kağıdı stok yapmışsanız mutlaka vardır. bunlardan üzerine yüz göz çizerek kukla yapılabilir. Aldığınız oyunları farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim, işte satrancınız varsa onun taşlarıyla başka bir şey yaparsınız. Maksat ilgisini çekmek. Belki matematik yapmak hafif saydırarak. Ya da bir kağıt kalemle çizim yaptırmak. Ya da evde bir şeyi saklayıp onu bulmasını istemek gibi. Zaman geçici şeyleri tavsiye ediyorum. Onun dışında elbette eğer tabletiniz ve televizyonunuz varsa istediği şeyler belli süreyle seyredilebilir. Bazı ücretsiz aplikasyonlar, app'ler var tabletlerde otizm için. Bunlar indirilerek beraber oynanabilir. Ama ne yapılırsa yapılsın lütfen tableti eline verip bir köşeye bırakmayın. Yani ben de biraz kafamı dinleyeyim, o da oynasın demeyin. Yanında olun, beraber olun, iletişim içerisinde olun. Bazen kendisine bir yarım saat, bir saat istediği şeyi izlemesine izin verebilirsiniz. Bunda bir sakınca görmüyorum ben. Çünkü anne babanın da bir fincan kahve içmeye tabii ki hakkı var. Mesela basit yemekler yaptırılabilir. Makarna gibi, işte spagetti gibi. Sonra beraber yenilir. Sonra denir ki harika, seninle gurur duyuyorum, ne güzel yapmışsın, eline sağlık. Ve çocuk bir işe yaradığı hissini taşır. Ben önemliyim hissini taşır.
Selim Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Çok sağ olun, sağlıklı kalın bu dönemde.
Efendim, beni aradığınız için çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese, otizmli çocuk ailelerine sabırlar diliyorum. Merak etmesinler, hepimiz dayanışma içindeyiz. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Sizlere güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.